Ayrım 30.
Sayfa 81. Devletin çalışma koşullarına müdahalesi. Sanayi devriminin başlamasına sebep olan teknolojik gelişmeler ve bu teknolojilerin üretim sürecinde kullanılması sayesinde üretim süreci ilk kez yeterli, sürekli ve düzenli bir güç kaynağına kavuşmuştur. Böylece o döneme kadar üretimin temelinde bulunan insan ve hayvanın kol gücünün, doğa gücünün ya da bu güçlere dayalı mekanik düzenlemelerin yerini buhar ve elektrik gücüyle çalışan makineler almıştır. Sanayileşmenin yaygınlaşıp gelişmesiyle birlikte makinelerin kullanıldığı fabrikaların sayıları giderek çoğalmıştır. Fabrikalarla birlikte yeni bir iş ilişkisi ve bu ilişkinin dayalı olduğu işçi ve işveren denilen bir ikili, bir çalışma statüsü doğmuştur. Sanayinin giderek gelişip yaygınlaşmasıyla bu fabrikalarda çalışan işçilerin sayıları da çoğalmıştır. İşveren olarak adlandırılan fabrika sahiplerinin diğer işverenlerle rekabet edebilmeleri büyük ölçüde ürettiklerini pazarlara hızla ulaştırıp satabilmelerine ve yeni teknolojilere bağlıdır. Ayrıca hızlı teknolojik gelişmelerden yararlanabilmek için sürekli yeni yatırımlar yapmak ve yenilenen makine, araç ve gereçleri amorti etmek bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu yüzden de piyasalarda var olabilmek için aşırı kar ve kapital, sermaye birikimine yönelmişler. Bu yöneliş ise maliyetlerin düşürülmesini kaçınılmaz kılmıştır. Bu dönemde hakim düşünce ortamı olan liberalizmin sözleşme serbestisi ve hukuki eşitlik ilkelerine dayalı kurulu hukuk düzeni, fabrika sahiplerine bu bağlamda geniş bir inisiyatif tanıdığından üretim maliyetleri içinde iş gücünün payını azaltmak ilk başvurulan yöntem olmuştur. Böylece ücret miktarları giderek düşmüş, fabrikalardaki çalışma koşulları da giderek ağırlaşmaya başlamıştır. Büyük fabrika yaşamıyla birlikte işçilerin çalışma koşullarının giderek kötüleşmesi, uzun çalışma süreleri, sefalet ücretleri, çalışma alanlarının sağlıksızlığı, çocuk ve kadınların kütle halinde fabrikalara girişi gibi olaylar her yerde sanayileşmenin hızına ve yoğunluğuna göre tepki yaratmış, çalışma koşullarının giderek ağırlaşarak ülkeler için toplumsal barışı tehlikeye düşürmeye başlamasıysa devletin çalışma yaşamına müdahalesine zorunlu kılmış, çalışma koşullarındaki olumsuzlukların ortadan kaldırılması istemiyle grev, miting, gösteri gibi etkinlikler yaygınlaşmıştır. Bireye değer veren fakat bireyler arası ilişkilere ve eşitsizliklere seyirci kalan liberal devlet yaklaşımı, sanayi devrimiyle ortaya çıkan sorunları önleyememiş, aksine daha da arttırmıştır. Çalışma yaşamında giderek büyüyen sorunlarsa sağlıksız bir toplum yapısına yol açmıştır. Koray 2051. Bu gelişmelerin etkisiyle 19. yüzyıl başlarından itibaren düşünürler, aydınlar, teknik elemanlar ve bazı işverenler çalışma koşullarının düzeltilmesi için çaba göstermiş ve önerilerde bulunmuştur. Sanayi devriminin yarattığı olumsuz çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirmek, çalışanların sağlığını korumak ve iş güvenliğini sağlamak amacıyla birçok yasal, tıbbi ve teknik çalışma yapılmıştır. Bu arada işçiler de henüz yasallaşmamış da olsa kurdukları meslek örgütleri, sendikaları içinde birleşerek haklarını toplu olarak savunma ve kazanma yollarını aramaya başlamış, klasik liberal ekonomik düşüncelere dayalı kapitalist düzen eleştirilerek yeni ekonomik model ve sistemler aranmaya başlamıştır. Aynı yön ve biçimdeki gelişmelerin sanayi devriminin başladığı İngiltere'den sonra pek az farklılıklarla sanayi devriminin yaşanıldığı diğer ülkelerde de sergilenmesi devletleri harekete geçirmiş, böylece devletler iş ilişkileri ve yaşamına karışmak zorunda kalarak İş hukuku kurallarını yapılandırmaya ve onlara işlerlik kazandırmaya başlamışlardır. Sıra sizde 4. Devletin çalışma yaşamına müdahalesini gerekli kılan faktörler nelerdir? 1802 yılında İngiltere'de dokuma sanayinde çalışan çocukların çalışma süreleri ve koşulları yönünden korunmasını öngören ve çocuk işçilerin günlük iş sürelerini 12 saatle sınırlandıran kanun, İş hukuku alanında dünyada atılan ilk adım olmuştur. 20. yüzyılın ilk yarısındaki 1. ve 2. Dünya Savaşları ile her iki savaş arasında yaşanılan 1929 ekonomik bunalımı, çoğalan ve güçlenen sendikaların özellikle çalışma koşullarını iyileştirmek üzere başlattıkları toplu mücadeleler, sanayileşen ülkelerde devletlerin ekonomik ve toplumsal yaşama katılma alanlarını genişletmiştir. Özellikle bu dönemde yaygınlaşan karma ekonomi modeli içinde devlet, endüstri ilişkileri, sosyal güvenlik sistemleri içinde etkin bir konum kazanmıştır. Bu gelişmelerle bağımlı ve güçsüz kesimlerin korunmalarını öngören sosyal politikalar daha da önem kazanmış ve sanayi devriminin yol açtığı sosyal sorunların çözümü konusunda yeni bir döneme geçilmiştir. Bu dönemde sosyal politikalara işlerlik kazandırılmasıyla işçi statüsü altında çalışanların özel hukuki düzenlemelerle iş ilişkileri ve yaşamında korunması doğrultusunda iş hukuku alanında hızlı ve radikal bir değişim gözlenmiştir. Devlet bu aşamada çalışma koşulları ve ücretlere müdahale ederek insanca çalışıp yaşamının standartlarını koruyucu mevzuatı yürürlüğe koymuş, hatta çalışanların bizzat kendi hak ve çıkarlarını koruyup geliştirebilecekleri örgütlenme olanaklarını bir hak olarak onlara vermeye yönelmiştir. Sanayi devriminin ilk yıllarında konulan örgütlenme yasakları kaldırılarak sendikacılık hareketinin başlamasına imkan verecek hukuki şartları sağlamıştır. Böylece devletin çalışma yaşamına karışarak iş hukuku kurallarını oluşturduğu, örgütlenme haklarının yaygınlık kazanarak toplu ilişkiler sisteminin oturmaya başladığı bir döneme geçilmiştir. Bugün çalışma koşullarının sınırlarını çizen iş hukukunun bir bilim olarak gelişmesi de yine bu dönemde yapılan çalışmaların sonucunda olmuştur. Çalışma koşullarının insani yüzü, düzgün iş kavramı. Çalışma koşullarının işçi yararına düzeltilmesi ve genişletilmesi, sosyal politika tarihinde bir yüzyıldan uzun süren bir mücadele ve gelişmenin sonucudur. Günümüzde de sosyal politikanın bu mücadelesi devam etmekte, çalışma hayatına ilişkin mevcut problemlere karşı yeni önlemler geliştirilmektedir. Bugün küresel gelişmelere bağlı olarak, özellikle gelişmekte olan ülkelerde yeni ekonomi anlayışının bir sonucu olarak esnekleştirme, özelleştirme, taşeronlaşma uygulamaları, endüstri ilişkilerinin güç kaybetmesi, yeni istihdam biçimlerinin önem kazanmasına bağlı olarak işlerin önemsizleşmesi ve değer kaybetmesi gibi sorunlar tartışılmaktadır. Ülkelerin ve işletmelerin rekabet güçlerini arttırmada önemli avantajlar olarak sayılan bu uygulamalar, özellikle gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere hemen bütün ülkelerde ücretlerin düşmesine, güvencesiz ve düzgün olmayan işlerin artmasına, çalışma sürelerinin uzaması yanında çalışma şartlarının kötüleşmesine, kayıt dışılığın artmasına, işlerin süreklilik özelliğinin kaybolmasına, sendikaların tasfiye edilmesine ve çalışanların artan gelirden hakça pay alamamalarına ve sonuç olarak çalışanların yoksullaşmasına neden olmuştur. Bu gelişmeler neticesinde çalışma koşullarının insanileştirilmesi amacıyla 1999 yılında toplanan 87. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda sunulan raporda, çalışanların güvenlik, onur, eşitlik ve özgürlük temelinde uygun ve üretken bir iş elde edebilmeleri için desteklenmesi gerektiği fikrinden hareketle Decent Work kavramı uluslararası gündemi meşgul etmeye başlamıştır. Türkçe'ye düzgün iş olarak çevrilen bu kavram 2003 yılından itibaren ülkemiz gündemini meşgul etmektedir. ILO'ya göre düzgün iş, insan onuruna yakışır çalışma koşullarında İşçi sağlığı ve güvenliği koşullarına uygun, sosyal güvenlik imkanlarına sahip, sendika aracılığıyla temsil gücü olan, zorla çalıştırma ve çocuk işçiliğinin olmadığı, yaptığı iş karşılığında hak ettiği ücreti alabilen ve kısacası çalışmaya ilişkin temel hak ve ilkelerin üç taraflı uzlaşmayla gerçekleştirilebildiği işler olarak tanımlanmaktadır. Kavram, insanların çalışma ve istihdam haklarına, İşçi sağlığı ve sosyal güvenlik koşullarına ve imkanlarına ve sendikalar yoluyla veya diğer araçlarla kendini ifade etme haklarına göndermede bulunan bir kavramsal çerçeveyi içermektedir. Palaz 2005 480. Sosyal politikanın uluslararası araçlarından ILO'nun temel hedeflerinin insanlık onuru, güvenlik, eşitlik ve özgürlük çerçevesinde kadınlar ve erkekler için düzgün işlerin sağlanması olduğunu belirtmek gerekir. Kuruluş yılı 1919'dan bu yana dünyanın her yerinde iş hayatında çalışma ve yaşam standartlarını geliştirmeyi temel felsefe edinen ILO'nun 21. yüzyıla girerken kendisine seçmiş olduğu yeni hedef herkes için düzgün iş olmuştur. Buradaki amaç düzgün işin kadın, erkek, yaşlı, genç, kayıtlı, kayıtsız, sendikalı, sendikasız vesaire ayrımı yapmadan çalışma yaşamına dahil olmuş tüm bireyler için geçerli olmasıdır. ILO'nun yeni hedefi olan herkese düzgün iş sağlanması ve bu konuda ülkelerin üzerine düşen görevleri yerine getirmeleri gerekliliği 1999'daki Uluslararası Çalışma Konferansı'nda gündeme geldikten sonra bu konuda yapılan pek çok çalışmanın ardından bu işlerin sağlanması için temel prensiplerin neler olacağı belirlenmiştir. Buna göre ülkeler için düzgün işlerin sağlanmasında 4 temel hedef ortaya konulmuştur. Temel hak ve prensiplerin ve standartların iş yerlerinde hayata geçirilmesi, uygun istihdam ve gelir elde etmeleri için kadın ve erkeklere daha fazla fırsat yaratma, sosyal korumanın kapsamını ve etkinliğinin herkes için artırılması, sosyal diyaloğun ve üçlü katılımcılığın güçlendirilmesi. Böylelikle ülkeler bu 4 ana hedefi gerçekleştirdiğinde düzgün işlerin sağlanmasına katkıda bulunmuş olacaklardır. Kitap, düzgün iş kavramı, ortaya çıkışı ve temel göstergeleri konusunda detaylı bilgi için İşveren Dergisi Şubat 2003 Ekim'de yer alan Düzgün İş, Decent Work hakkındaki Uluslararası İşverenler Teşkilatı IOE görüşünü inceleyebilirsiniz.